Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Aytif Miyan ve Amir Sufi'nin 2014 tarihli House of Dead kitabı, 2008 büyük durgunluğu için alışılmış banka merkezli açıklamaya güçlü bir alternatif sunan, araştırmaya dayalı bir ekonomi kitabıdır. Yazarlar, krizin asıl itici gücünün bankaların tek başına çöküşü değil, hanelerin yıllarca biriktirdiği yüksek borç ve konut fiyatları düştüğünde ortaya çıkan sert harcama kesintisi olduğunu savunur. Kitabın amacı, finansal krizleri yalnızca Wall Street, merkez bankaları ya da karmaşık menkul kıymetler üzerinden okumak yerine, aile bilançolarını ve günlük tüketimi merkeze almaktır. Miyan ile Sufi, Amerikan bölgelerine ilişkin ayrıntılı veriler kullanarak, borkun yoğun olduğu yerlerde harcama, istihdam ve konut piyasasındaki gerilemenin neden daha ağır olduğunu inceler. Bu çerçeve, Türkiye'de konut kredileri, tüketici borçları ve gelir artışı arasındaki denge tartışmaları içinde anlaşılır bir bakış açısı sağlar. Kitap, borç affı, mortgage düzenlemesi ve risk paylaşımı gibi politika seçeneklerini tartışırken, borcun ekonomik daralmaları nasıl büyüttüğünü açıklamayı hedefler. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, büyük durgunluğun merkezine banka değil hane borcu konuluyor. Kitabın ana tezi, 10. yüzyıl sonrasındaki büyük ekonomik çöküşü anlamak için yalnızca bankaların likidite sorunlarına veya finans kuruluşlarının kurtarılmasına bakmanın yetersiz olduğudur. Miyan ve Sufi'ye göre belirleyici süreç, kriz öncesinde hanelerin borçlarının gelirlerine göre hızla büyümesiydi. Konut fiyatları yükselirken borçlanma kolaylaştı, birçok aile evindeki değer artışını daha fazla kredi ve tüketim için dayanak kabul etti. Fiyatlar düşünce ise bu mekanizma tersine döndü. Özellikle borcu yüksek ev sahipleri gelirleri değişmese bile net varlıklarının büyük bölümünü kaybetti ve harcamalarını kesmek zorunda kaldı. Bu kesinti, otomobil, mobilya, restoran ve benzeri alanlarda satışları azalttı. Dolayısıyla kriz, yalnızca kredi arzının daralması değil, toplam talebin haneler tarafından geri çekilmesiydi. Yazarların yaklaşımı, borçlu ile alacaklının aynı ekonomik davranışı göstermediği düşüncesine dayanır. Borçlu bir hane, bilançosundaki kayba karşı tüketimini sert biçimde azaltabilir. Alacaklı ve daha varlıklı kesim ise, aynı kayıp karşısında harcamasını aynı ölçüde artırmaz. Bu asimetri, toplumun bir bölümündeki zorunlu tasarrufun, diğer bölümün harcamasıyla kendiliğinden telafi edilmesini engeller. Kitap böylece durgunluğu, hane bilançolarındaki bozulmanın yarattığı talep çöküşü olarak açıklar. İkinci olarak, kaldıraçlı kayıplar. Küçük fiyat düşüşlerini büyük talep şoklarına çeviriyor. Miyan ve Sufi'nin kaldıraçlı kayıplar çerçevesi, borcun neden ekonomik kayıpları büyüttüğünü açıklar. Bir evin değeri düşerse, borcu olmayan bir mal sahibi servet kaybeder, ancak ödeme yükümlülüğü değişmez. Buna karşılık evini yüksek krediyle alan kişi, aynı fiyat düşüşünde öz kaynağının tamamını, hatta daha fazlasını kaybedebilir. Borcun sabit olması, varlık fiyatındaki dalgalanmanın borçlunun net servetinde çok daha büyük bir etki yaratmasına yol açar. Bu nedenle kaldıraç, yükseliş döneminde getirileri büyütürken, düşüş döneminde zararları da büyütür. Kitapta bu sonuç yalnızca konut sahipleri açısından ele alınmaz. Borçlu hanelerin tüketimindeki daralma, konut balonunun sınırlı kaldığı bölgelerdeki çalışanları ve işletmeleri de etkiler. Bir bölgede başlayan harcama düşüşü, ülke çapındaki mal ve hizmet talebini azaltabilir. Böylece konut krizinden doğrudan etkilenmeyen otomotiv, perakende veya yerel hizmet sektörleri de iş kaybı yaşayabilir. Bu mekanizma, ekonomide herkesin aynı ölçüde borçlanmamış olsa bile borç krizinin maliyetini paylaşabileceğini gösterir. Türkiye gibi konut fiyatlarının, kredi maliyetlerinin ve hane gelirlerinin yakından izlendiği ekonomilerde de temel ders açıktır. Risk değerlendirmesi sadece toplam kredi hacmine bakılarak yapılamaz. Borçun hangi gelir gruplarında toplandığı, teminatın değerine ne kadar bağımlı olduğu ve borçluların gelir şoklarına dayanma gücü de belirleyicidir. Üçüncü olarak, borç, riski paylaşmak yerine kırılgan hanelerde yoğunlaştıran bir sözleşmedir, kitabın en ayırt edici kavramlarından biri. Borkun, modern finansın sigortanın tersi gibi çalıştığı görüşüdür. Sigorta, beklenmedik kayıpları geniş bir grup arasında dağıtarak tek bir kişinin ya da kurumun yıkıcı bir yük taşımasını önlemeye çalışır. Standard Export Sözleşmesi ise ters bir mantığa sahiptir. Ekonomik koşullar kötüleşse, iş kaybı yaşansa ya da ev fiyatı düşse bile borçlunun geri ödeme yükümlülüğü büyük ölçüde sabit kalır. Kayıp, özellikle sınırlı birikimi olan borçlunun üzerinde yoğunlaşır. Alacaklının getirisi ise sözleşme sayesinde görece daha korunaklıdır. Mian ve Sufi bu yapının yalnızca adalet meselesi olmadığını, makroekonomik bir sorun olduğunu vurgular. Ödeme baskısı altındaki haneler harcamayı kısar, konutlarını kaybetme riskiyle karşılaşır ve daha hızlı biçimde borç azaltmaya yönelir. Bu davranışların toplamı ekonominin genel talebini aşağı çeker. Yazarların çözüm yönelimi, krizin maliyetini tümüyle borçluya yüklemeyen sözleşmeler ve politikalar düşünmektir. Konut kredilerinde değer kaybı riskinin daha fazla paylaşılması, borç yeniden yapılandırması ve belirli koşullarda ana para indirimi bu nedenle önem kazanır. Bu öneri, sorumsuz borçlanmayı ödüllendirme iddiasından farklıdır. Temel mesele, sistem çapında yaşanan bir fiyat çöküşünün maliyetini. Ödeme gücü en sınırlı kesimlere tamamen yüklemenin hem toplumsal hem ekonomik açıdan pahalı olmasıdır. Dördüncü olarak, bölgesel veriler. Yüksek borç ile harcama ve istihdam kaybı arasındaki bağı görünür kılıyor House of Debt. Teorik bir iddiayı somut verilerle desteklemesi sayesinde benzer kriz anlatılarından ayrılır, yazarlar. Amerika Birleşik Devletleri içindeki farklı posta kodları, ilçeler ve bölgeler arasındaki borçluluk farklarını inceleyerek kriz sırasında nerelerde tüketimin daha fazla düştüğünü karşılaştırır. Temel bulgu şudur. Kriz öncesinde hane borcu daha hızlı artan bölgelerde konut fiyatları düşünce harcama kaybı ve işsizlik daha ağır gerçekleşmiştir. Bu karşılaştırma önemlidir çünkü ülke genelinde aynı para politikası, aynı bankacılık sistemi ve benzer ulusal şoklar varken yerel sonuçlar borç yapısına göre ciddi biçimde değişmiştir. Böylece sadece bankaların kredi vermekte isteksiz hale geldiği açıklaması eksik kalır. Eğer sorun yalnızca kredi arzı olsaydı, hane borçluluğundaki yerel farklılıkların tüketim üzerindeki bu kadar güçlü etkisini açıklamak zorlaşırdı. Kitap aynı zamanda nedensellik konusunda dikkatli düşünmeyi teşvik eder. Harcama düşüşünün nedeni sadece insanların geleceğe dair karamsarlığı değildir. Borçlu ailelerin bilançolarında doğrudan oluşan hasar, onları zorunlu olarak daha az harcamaya iter. Bu yaklaşım, ekonomik göstergeleri değerlendirirken ortalamaların ardındaki dağılımı görmenin gereğini ortaya koyar. Bir ülkede toplam hane borcu yönetilebilir görünebilir. Ancak borç, geliri oynak, birikimi az ve konut değerine aşırı bağımlı gruplarda yoğunlaşmışsa, olası bir daralmanın tüketim ve istihdam maliyeti çok daha yüksek olabilir. Son olarak, bankaları kurtarmanın ötesinde, borç azaltma ve risk paylaşımı politikaları öneriliyor kitabın politika bölümü. Ucu misyon aslında uygulanan müdahalelerin hangi kesimi öncelikle koruduğu sorusunu sorar. Bankacılık sisteminin ayakta tutulmasının ödeme sistemleri ve kredi akışı bakımından gerekli olabileceğini kabul eder. Ancak Mian ve Sufi yalnızca finansal kurumları desteklemenin toplam talebi hızla canlandırmaya yetmeyeceğini savunur. Çünkü temel sorun aşırı borçlu hanelerin harcama yapma kapasitesinin zayıflamasıdır. Bu nedenle mortgage ana parasının indirilmesi, borçların yeniden yapılandırılması ve konut değerindeki genel düşüşün yükünü daha dengeli paylaşan düzenlemeler üzerinde dururlar. Yazarlar açısından borç indirimi sadece bireysel bir yardım değildir. Borçlu kesimin harcama gücünü toparlayarak iş kayıplarını ve talep daralmasını sınırlayabilecek makroekonomik bir araçtır. Kitap, para politikasının sınırlarına da dikkat çeker. Faiz oranlarını düşürmek borçlanmayı ucuzlatabilir. Fakat bilançosu ağır biçimde bozulmuş haneler yeni kredi almak veya harcamak istemeyebilir. Mali teşvikler de kısa vadede yararlı olabilir ancak borç düzeyi ve gelir dağılımı sorunları ele alınmazsa kalıcı kırılganlık sürebilir. Bu nedenle önerilen yön, kriz anında borçluların bilançosunu onarmak ve kriz öncesinde riskli kredi genişlemesini sınırlamaktır. Tartışmalı olsa da kitap, ekonomik istikrarın yalnızca alacaklıların sözleşme haklarıyla değil, borçluların ödeme gücü ve toplam talebin sürekliliğiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini tutarlı biçimde savunur. Sonuç olarak House of Debt, finansal krizler, konut piyasası ve makroekonomi arasındaki ilişkiyi daha somut biçimde anlamak isteyen okurlar için güçlü bir başvuru kitabıdır. Ekonomi öğrencileri, politika yapıcılar, gazeteciler, bankacılık ve gayrimenkul alanında çalışanlar, kitabın veriye dayalı yaklaşımından özellikle yararlanabilir. Teknik ekonomi eğitimi olmayan okur için de erişilebilirdir. Çünkü temel soruyu günlük hayat üzerinden kurar. Borç altındaki aileler neden harcamayı keser ve bu tercih nasıl olup da herkesin işini ve gelirini etkileyen bir durgunluğa dönüşür. Kitabın pratik faydası, kredi büyümesini otomatik olarak refah göstergesi saymama alışkanlığı kazandırmasıdır. Okur, faiz oranı. Konut fiyatı ve toplam borç gibi göstergelerin yanında borcun dağılımına, hanelerin gelir dayanıklılığına ve sözleşmelerdeki risk paylaşımına da bakmayı öğrenir. Benzer kitapların çoğu 2008 krizini yatırım bankaları, karmaşık finansal ürünler veya kamu otoritelerinin hataları üzerinden anlatır. Mian ve Sufi bunları tümüyle dışlamaz. Fakat analizin odağını hane bilançolarına ve tüketim talebine taşır. Bu vurgu, kitabı ayıran temel özelliktir. Ayrıca soyut bir eleştiriyle yetinmeyip, mortgage borçlarının azaltılması ve daha dengeli risk paylaşımı gibi uygulanabilir. Fakat siyasi olarak zor öneriler sunar. Sonuç olarak kitap, krizlerin sadece finans sektöründe başlamadığını, borçlu hanelerin davranışları üzerinden reel ekonomiye yayıldığını anlamak isteyenler için dikkatli, etkili ve kalıcı bir analizdir. Destek olmak isterseniz Atif Mian kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.